İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 73.
Sen Mahmud Ağa'yı tanır mısın? Tanımaz olur muyum? Köyümüzün ağası. Ben de yakından tanırım dedi Şahan. Benim de onunla bir geçmişim var. Haydi öyleyse bitirelim şimdi şu adamın işini. Bulundukları yerden aşağılar tabak gibi gözüküyordu. Ağaçların, büyük taşların arkasına siperlenmiş jandarmalar apaçık ortadaydılar. Ne tuhaf, bir tek sivil kişi yoktu ortalıkta. Yüzbaşı sol elinde kırbacı, sağ elinde tabancası ortada dönüp duruyordu. Gün kuşluğa kadar ne jandarmalar ne de Mehmet çıt çıkarmadan beklediler. Sonunda yüzbaşı kalkın komutu verdi. Jandarmalar birer ikişer ağaçların, taşların ardından çıktılar. Tek sıra olup koyağın içinden aşağıya yürüdüler, çektiler, gittiler. Onlar çekilip gidince Mehmet, köye gidelim, belki Mahmud Ağa'dan da bir haber alırız. İkindi olurken köye geldiler. Açtılar, yorgunluktan bitmiştiler. Onlar köye girerken Hıdır Ağa onları gedikle karşıladı. Ferhat Hoca yaralandı, durumu da hiç iyi değil. Aşağıdan da iki bölük jandarma köye doğru geliyormuş diye haber verdi. Mehmet hemen Ferhat Hoca'nın yanına koştu. Hoca ak çarşaflar içindeki sabun kokan bir yatakta rahat yatıyor, arada sırada acıdan yüzünü buruşturuyordu. Geçmiş olsun hocam. Sağ ol Mehmet, hemen kalkıp bu köyden uzaklaşmalıyız. Bizi burada bir daha kıstırırlarsa bizim için artık kurtuluş yok. Önüne gelen, aşağıdan buraya doğru yürüyen jandarmalara bizi haber veriyor. Sabahtan bu yana belki 15 kişi geldi. Yaran nasıl? Kolumda, o kadar önemi yok. Silah bile sıkabilirim sıkışırsam. Hemen gitmeliyiz. Benim için bir at bulun. Sefil Ali'nin atı var. Kim bu Sefil Ali? Benim eski arkadaşım. Bir ara birlikte dolaştık. Yiğit oğlandır. Bizim sarıldığımızı duyunca... Mehmet Ferhat hocayı kendi eliyle giyirdi. Sefil Ali'nin atı kapıda bekliyordu. Binek taşına çıkabilen hoca ata kolaylıkla bindi. Köylüler onları köyün dışına kadar uğurladılar. Ferhat hocaya, onun kurşun sıkışına, yiğitliğine, kurnazlığına hayran kalmışlardı. İnce Mehmet'in adını bile etmiyorlardı. Köyü dışarı çıkıp bir sigara içimliği yol gidince durdular. Nereye gidiyoruz? Nereye gidelim hocam? Herkes bir köyü, saklanacak bir yeri söylüyordu. Hocanın yarısı hoca aldırmaz görünmesine karşın iyice şişmişti. Ağrısı da çoğalıyordu. Yakın bir köy olsa daha iyi olur. Bir de cerrah gerekecek bana. Biraz şişiyor. Sefil Ali, en yakın köy bizim köy. Sizin köyün ağası da bizim kanımıza susamış. Gidip de Mahmud Ağa'nın kucağına mı düşelim diye acı acı gülümsedi Ferhat Hoca. Daha iyi ya diye diretti Sefil Ali. O bizim ardımızdaysa bizim kendi köyüne saklanacağımız hiç aklına gelmez. Bir tanesi bizim orada olduğumuzu haber veremez mi? Bizim köyde öyle insan yoktur dedi Sefil Ali. Sonra cerrah da hazır. Kasım'ın boş köyüne gitsek? Ben oraya gitmesem iyi olur dedi Kasım. Aralarında uzun bir süre tartıştılar. Karanlık kavuşmuş, dondurucu bir yel esiyordu. Biz Mehmet'le bizim köyde o kadar kaldık da, söyle Mehmet, kimse bizi kancıkladı mı? Kimse. Bir kişi bile çıkmaz mı Mahmud Ağa'ya haber verecek? Çıkmaz. İkiye ayrılacağız dedi Mehmet. Ben, Hoca, Ali, Kasım, bir de Eşkıya Müslüm, Çiçekli Deresi köyüne gideceğiz. Temir, Şahan, ötekiler de Sakızlı köyüne gidecekler. Hangi bizim başı dara gelirse o ötekinin imdadına yetişir. Yiyecek var mı yanımızda? Var dedi Temir. Hıdır Ağa o kadar çok azık koymuş ki hepimize bir hafta yeter. Düzlükteki yol ayırımında birbirlerinden ayrıldılar. İnce Mehmet de Ferhat Hoca, Kasım, Müslüm, Ali Çiçekli Deresi'ne, ötekilerse Boş Sakızlı köyüne gittiler. Çiçekli Deresi'ne vardıklarında neredeyse gün ışıyacaktı. Horozlar daha ötmemişlerdi. Sefil Ali ötekilere köyün dışına bir süre beklemelerini söyleyip köye girdi. Sarı Çavuş onun dayısı olurdu. Onun evine vardı, durumu anlattı. Sarı Çavuş gelsinler, başımın üstünde yerleri var. Bu köyde de onları kimse bulamaz. Bizim evi aramak kimsenin aklına gelmez. Sefil Ali geriye döndü, arkadaşlarını aldı, Sarı Çavuş'un evine geldi. Çavuş'un evi çok büyük, altı gözeli bir damdı. Odalar birbirine uğlalıydı ve odadan odaya geçilebiliyordu. Bu son oda sizin dedi Sarı Çavuş. Düşmanlar kapıdan girerlerse beş odayı geçip size gelinceye kadar siz şu kapıdan kaçar, hemen arkadaki kayalığı tutarsınız. O kayalığı tutunca da sizi kimse yakalayamaz. Yerlere kilimler, keçeler serilmiş, üstlerine kalın döşekler atılmıştı. Harlı yanan ocakta da büyük bir çaydanlık kaynıyordu. Siz oturun, kahvaltı şimdi hazırlanır. Bizim Köroğlu şimdi yanınıza gelir, ben de cerraha gidiyorum, inşallah evdedir. Sarı Çavuş öyle olurken yanında bir kara eşeğe binili yaşlı cerrahla köye girdi. Cerrahı Sarı Çavuş'un yanında gören köylüler ortada olağanüstü bir şeylerin geçtiğini, Çamlı yolda kuşatılmış İnce Mehmet çetesinden yaralıların buraya düştüklerini anladılar, sus pus oldular. Bunu Tazı Tahsin de duydu. Sarı Çavuş'un evinin arkasındaki kayalıklara saklanıp evi gözetlemeye başladı. Köy evlerinde ayak yolu yoktu. Herkes işini kayalıkların arasında görüyordu. Eğer eşkıyalardan birisi dışarıya çıkacak olursa, nasıl olsa çıkacaklardı. Tazı Tahsin de onları görecek, kim olduklarını öğrenecekti. Önce Kasım çıktı kayalığa. Ay ışığında sağına soluna uzun bir süre bakındıktan sonra şalvarının bağını çözdü. Taşların duldasına, Tazı Tahsin'in az ilerisine çömeldi, çatladı. Bir hoş bir koku aldı ortalığı. Kasım işini görürken bile eli tüfeğinin tetiğindeydi. Tazı Tahsin'in ödü koptu. Bir öksürse, bir ses çıkarsa yanmıştı. Bu korkunç adam onun gözünde gittikçe şişiyor, uzuyor, kocamanlaşıyordu. Ardından Sefil Ali, onun ardından da Müslüm. Müslüm'ün de eli tetikteydi. Az daha da Tazı Tahsin'i görüyordu. Bir adım ötesindeki uzun taşın yanına gelmiş, uzun uzun çövdürmüştü. Sidiğinden sıçrayan damlalar Tazı Tahsin'in yüzünü gözünü ıslattı. İnce Mehmet Ferhat Hoca'nın koluna girmiş dışarıya çıktı. Aralarında fısır fısır konuşuyorlardı. Sonra yan yana çömeldiler. Öyle çömelerek de konuşmalarını sürdürdüler. Onları görünce Tazı Tahsin kendinden geçmiş, yüreği göğsünü küt küt dövmeye başlamıştı. Yerinde duramıyor, ötekilerse çömelmişler, kıçları açık konuşmalarını sıçarak sürdürüyorlardı. O kadar yavaş konuşuyorlardı ki Tahsin onların bir sözcüklerini bile duyamıyordu. Kanter içinde kalmış titriyordu. Bir ara kendini çont olmuş sandı. Elini, kolunu, başını bile kımıldatamıyordu. Onların orada çömelmiş konuşmaları ona bir yıl kadar sürmüş geldi. Onlar kalkıp gittikten, dama girdikten uzun bir süre sonra bile Tazı Tahsin kendine gelemedi. Kalkmak, yürümek, koşmak istiyor, bir türlü bedenine hükmünü geçiremiyordu. İlk horozlar ötünce doğrulabildi. Ayaklarını sürükleyerek muhtarın evine geldi. Muhtar avluda abdest alıyordu. Onu görünce abdestini yarıda kesti, ayağa kalktı. ''Ne var, ne oldu Tahsin?'' diye sordu. Tahsin'in bu sabah vaktin için geldiğini hemen anlamıştı. İçeriye girdiler. ''Burada'' dedi Tahsin, ''şu iki gözümle gördüm. İnce Mehmet, bir de yaralı adam, bir de bizim Sefil Ali. Bir adam daha, hepsi de Sarı Çavuş'un evindeler. Mahmud Ağa'ya hemen haber vermeliyim. O da bana çok para verecek, Murtaza Ağa'dan bile çok. Bizim Mahmud Ağa'mız herkesten zengin değil mi?'' ''Zengin? Hemen gidiyorum. Ya İnce Mehmet kaçarsa ondan sonra düşündün mü senin halin ne olur? Ben de kaçarım. Herkes biliyor senin İnce Mehmet'e herkese haber verdiğini. Bilsinler, ben kaçarım. Peki benim halim neye varacak? Mahmud Ağa İnce Mehmet'i kaçırmaz.'' Muhtarla Tazı Tahsin arasındaki konuşma epeyce sürdü. Tazı Tahsin'i bir türlü kandıramadı muhtar. Bu küçücük adamın gözü dönmüştü. Başına da çok kötü işler gelecekti. Ancak kapıdan çıktığını görebildi. Gitse Sarı Çavuş'a Tazı Tahsin'in Mahmud Ağa'ya konuklarını kancıklamaya koştuğunu söylese miydi? Sarı Çavuş'un damının kapısına kadar yürüdü. Orada bir süre durduktan sonra geriye döndü. Yerinde duramıyor, bir Sarı Çavuş'un damının önüne gidiyor. Orada bir süre bekliyor. Sonra kendi evine geri dönüyordu. Evden eve mekik dokuması öğleye kadar sürdü. Öğleyi biraz geçiyordu. Sarı Çavuş'la ağacın altında karşılaştılar. ''Dur!'' diye kükredi Sarı Çavuş. ''Sen beni bilirsin. Ben Mustafa Kemal Paşa'yla silah çatmış bir adamım. Onunla birlikte Çanakkale Denizi'ni ben göğe fışkırttım. Sen ne demek istiyorsun da daha gün doğmadan bu yana evimin kapısına ayağı yanmış it gibi durmadan geliyor gidiyorsun? Bana bak!'' diye çimeni yeşil gözlerini belertti. ''İnce Mehmet bu evde. Kışında donun varsa onu git de senin o zalim, alçak, kan emici ağana söyle. Gelsin de İnce Mehmet'i benim evimde öldürsün. İşte o zaman ben de, sen bu Sarı Çavuş'u iyi tanırsın. İşte o zaman ben de, senin de, o ağan olacak itin de kökünüzü kuruturum. Unutma bunu muhtar. Ben Çanakkale'de Mustafa Kemal'le çakmak çaktım. Gökyüzüne sular fışkırttım. Haydi yürü, sen düşün gerisine.'' Muhtarın dili tutulmuştu sanki. Tazı Tahsin'in Mahmud Ağa'ya gittiğini, kendini zorluyor zorluyor bir türlü söyleyemiyordu Sarı Çavuş'a. ''Çavuşum, bana kıyma!'' sözcüğü ağzından dökülüverdi. ''Ben sana bir şey yapmadım.'' ''Sen düşün gerisini!'' diye Çavuş ona sırtını döndü, evine girdi. Çok kızmıştı muhtara. Öfkeden seyrek sakalları titreyerek ona sövüyordu. Muhtar birkaç kere daha Sarı Çavuş'un kapısına kadar gitti. Tazı Tahsin'i söylemek istiyor, kapıya gelince orada bu düşüncesinden vazgeçiyordu. Akşam olunca muhtar konuk odasına girdi. Anahtarı karısının eline verdi. ''Üstüme kilitle!'' dedi. ''Yarın sabaha kadar da bağırsam çağırsam, evde yangın çıksa, Mahmud Ağa gelse kapıyı bana açma. Yemin et adı güzel Muhammed'in üstü bulutlu 40 göz ocağı üstüne.'' Kadın yemin etti ve onun üstüne kapıyı kilitledi. Bölüm 28. Kayalıklardan esen yer köye kekik kokuları getiriyordu. Silme ay ışığında kayalıklar billurdanmış gibi ışılıyor. Aşağıdan yukarıya dağı çevirmiş ova apak bir göl gibi dalgalanıyordu. Uzun kavakların gölgeleri toprak damların üstüne düşmüştü. Önde Mahmud Ağa, arkada adamları bir kedi sessizliğiyle konuşmadan, sigara içmeden ince dağ yolundan köye iniyorlardı. Çok uzaklarda durup durup bir puhu ötüyor, arada sırada da kayaların çatırtısı duyuluyordu. ''Gel bakayım yanıma Tazı.'' Mahmud Ağa duyulur duyulmaz bir fısıltıyla konuştu. Tazı Tahsin arkasındaydı, yanına geldi. ''Kapıda nöbet bekleyen bir kişi var mıydı?'' ''Dün gece yoktu, belki bu gece koymuşlardır.'' Yürüdüler köyün yukarısına, Sarı Çavuş'un evinin üst başına geldiler. O kadar sessiz yürümüşlerdi ki ayakların altından bir taş bile kayıp aşağıya yuvarlanmamıştı. ''Git bak bakalım, dışarıda bir nöbetçi var mı?'' Tahsin yamaçtan aşağıya kayarak indi. İnmesiyle de dönmesi bir oldu. ''Nöbetçi var, tam kapının önünde. Allah alem, nöbetçi de Sefil Ali.'' ''Sefil Ali mi? Hani saz çalan bir eşkıya vardı, o mu? Bizim köylü.'' ''Gözüm iyi seçtiyse odur.'' dedi Tazı Tahsin. Ağa yanındaki iri yarı adama buyurdu. ''Sen bu işin ustasısın. Sefil Ali'yi al da buraya getir. Eğer onu kaçırırsan, en küçük bir sesi çıkarsa hepimizi ölmüş bil. İstersen Tazı'yı da al yanına.'' Uzun boylu iri adam ayakkabılarını çıkardı. Oraya taşın üstüne koydu. ''Haydi Tahsin'' dedi. ''Düş önüme.'' Bir kelebek gibi sessiz kayıyorlardı. Köyün ortasından akan suyun sesi ta buralarda patlıyordu. Ortalıkta başkaca en küçük bir çıtırtı yoktu, kayaların çatlamasından başka. Onlar Sarı Çavuş'un damının duldasına girdiklerinde Sefil Ali'yi sırtını köşeye vermiş, başını da önüne düşürmüş buldular. Ona 5 adım, 4 adım, 3, 2 adım yaklaştılar. Sefil Ali daha durumunu bozmuyordu. Önce iri adam Ali'nin üstüne atıldı, mengene gibi kollarıyla Ali'nin ağzını kapadı. Ali deprenirken Tazı Tahsin de üstüne atladı. Onu kıskıvrak yapıp yukarıya Mahmud Ağa'nın yanına götürdüler. ''Elini ayağını bağlayın, o burada kalsın. Biriniz de başını bekleyin.'' Damın duldasına indiler, duvarın dibine arka arkaya sıralandılar. Bu anda uzaktaki puhu öttü. Sefil Ali'nin atı kişnedi. Kocaman ak bir çoban köpeği de kuyruğunu patançları arasına sıkıştırmış, büzülerek yanlarından geldi geçti. Gitti Sarı Çavuş'un ağacın altında uyuyan köpeğinin yanında durdu. Köyün alt ucundan birkaç köpek sesi geldi, çok seyrek, o da kesildi. Mahmud Ağa biraz önce Sefil Ali'yi yakalayan iri adamı kolundan tuttu, yanına çekti. ''Kapı açık değilse üçünüz birden yükleneceksiniz kapıya. İnşallah kapı açıktır. Yanınıza mavzer almayacaksınız. Karşı koyarlarsa hançerlersiniz. Tazı, sen de köpeklere mukayyet ol. Hiç köpek sesi istemem.'' Üç kişi daha ayırdı. ''Siz de kapı açılır açılmaz onların arkasından.'' Kapı açıktı ve öndeki üç adam ellerindeki cep fenerlerini yakarak içeriye daldılar. Ötekiler uyuyorlardı, deprenemediler bile. ''Tamam mı?'' diye heyecandan kısılmış titreyen sesiyle sordu Mahmud Ağa. İri adam tamam diye bağırdı. Ellerini kollarını bağlayın. Bir tanesi yaralı. Onu da bağlayın. Kısa bir sürede 4 kişinin kollarını arkalarına bağladılar. Sefil Ali'yi de yukarıdan getirdiler. Muhtarı çağırın. Sarı Çavuş olanı biteni duymuş, don gömlek dışarıya çıkmış, aval aval Mahmud Ağa'nın yöresinde konuşmadan dönüp duruyordu. Sarı Çavuş alın getirin. O burada dediler. ''Vay seni kocamış köpek, demek benim köyümde, benim evimde düşmanlarımı, bu milletin canına kastetmişleri saklarsın ha. Seni kocamış uyuz it seni, başına neler geleceğini hiç şu akılsız başının köşeciğinden geçiriyor musun?'' ''Ağzını topla Mahmud, ben kocamış köpek değilim, kocamış köpek olan sensin. Söyletmeyin şu da Eyyus'u, bağlayın ellerini. Senin derini yüzeceğim senin kocamış çakal.'' ''Çakal senin baban, hem de sensin, hem de sülalen. Getirin şu dinsizi yanıma.'' Mahmud Ağa'nın boğa aletinden kırbacı arka arkaya yılan ıslığı gibi öterek şakladı. ''Muhtar gelemiyor ağamız.'' ''Nedenmiş o? Avradı onu odaya kilitlemiş. Gidin de kırın kapıyı.'' İki ev ötedeki evden bir süre pat küt kapı gıcırtıları geldi, az sonra da kesildi. ''Oo muhtar, baba dostu, insan ağasını böyle kilitli kapılar ardından mı karşılar?'' ''Kusura kalma ağam, avrada kendimi kilitlettim.'' ''Nedenmiş o?'' ''Çünkü leyim ki Tazı Tahsin'i sana ben gönderdim. Pişman olurum da onlara Tazı Tahsin'i sana gönderdiğime.'' ''İyi yapmışsın.'' ''Bize buyurun. Size geleceğiz ya, şu eşkıyaları nereye koyacağız? Hele eve gidelim de onları da alıp.'' ''Doğru.'' Köyde 2 katlı topu topu 2 ev vardı. Bir tanesi Mahmud Ağa'nın konağı, bir tanesi de muhtarın eviydi. Eşkıyalar önde, Mahmud Ağa ile adamları arkada. Bir anda olayı duyup alanları, ev aralarını doldurmuş köylü kalabalığını yardılar. Muhtarın evine geldiler. Kalabalıktan çıt çıkmıyordu. Sanki hepsinin kanı çekilmiş, kupkuru ağaçlara dönmüşlerdi. Muhtarın konuk odasının kapısı açıktı ve karısı elinde anahtarlarla kapının kırık kanadının önünde duruyordu. Kadın ocağı da üst üste 3 kütük atmış, kütükler tutuşmuşlar, bol yalımlarla yanıyorlardı. Oda aydınlıktı. Mahmud Ağa geçti, başa oturdu. Adamlarından 5'i de alt alta onun aşağısına sedire sıralandılar. Öteki adamlarının bir kısmı dışarıda, bir kısmı da içeride elleri tetikte bekliyorlardı. İndirin onları sedirden, o eşkıyaları. Kim oluyormuş onlar? Aşağılık yol kesiciler, soyguncular. Getirin onları yere, şu ayağımın dibine oturtun. Bizim muhtar da bu kefen soyuculara paşa muamelesi yapıyor.
Ayrım sonu.